Değerli dinleyenler, Hacıgan'dan Mektuplar programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Bir programda daha sizinle buluşmak ne güzel. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Mektubatın 159. mektubuna gelmiştik. Hocam selamu aleyküm.
Aleyküm selam diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum efendim.
Allah razı olsun hocam. Mektubumuzun konusundan bahsedeceğim. Bugünkü bahsimizden bahsedeceğim. Hocamla birlikte üzerine sohbet ederek, açılımlar getirerek devam edeceğiz inşallah.
Eyvallah.
159. mektubumuzun konusu taziye hocam.
Eyvallah.
Yani ölüme hazırlık. Daha sıkıntı doğrusu, ve belalardan manevi kemalatın faydaları, hepsi ruh var ölümü, içinde. Beden ölümü ya. Çok geniş bir konu.
Eyvallah.
Böyle bir heyecanla giriş yaptım hocam. Dilerseniz şöyle bir konuyu açalım.
Eyvallah, buyurun efendim. Siz okumaya başlayın önce bakalım ne diyecek İmam Rabbani Hazretleri, ona göre bir açılım yapalım inşallah.
Peki hocam, bilmek gerekir ki musibetler ve üzüntüler her ne kadar zahirde acı olsalar ve bedene acı çektirseler de batında tatlıdırlar ve ruha lezzet bahşederler.
O kadar harika bir şey söyledi ki İmam Rabbani Hazretleri ve çoğumuzun da bildiğini zannettiğimiz bu konuda bizi tamamen ters köşe yaptı diyelim. Niye? Genelde biz sağlığı, afiyeti, Rabbimizden zenginliği hep bunları isteriz. Rabbimizden gelen fakirlik, hastalık, ölüm. Zaten taziye konusu biraz sonra ölüm meselesine girecek. Bu konuları hiç sevmeyiz. Çünkü insan fıtrat itibarıyla yemeği, içmeyi, hani İmam Gazali behimidir diyor. Zevkini sever, nefsini sever. Ne var ki ahiretimiz için hangisi faydalı dersek, insana ahirette faydalı olacak şey bu dünyada sıkıntı çekmesi ve o sıkıntılara göğüs germesidir. Bir insan böyle yemiş, içmiş, gezmiş, tozmuş, bir de arif-i billah olacak. Bu mümkün değil. Rabbimiz diyor Kur'an-ı Kerim'de, siz diyor sizden evvelki ümmetler gibi imtihana çekilmeden iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz? Sufiler diyorlar ki insanı Allah'a kavuşturan şeylerin başında bela ve musibetler ve onlara sabır gelir. Hatta bu konuda çok güzel bir hikaye var Mesnevi'de.
Aslında sıkıntı ve belaların manevi kemalata faydasından bahsediyorsunuz şu anda değil mi?
Hem de ne kadar büyük faydası var. Ama biz onu bir bilsek, Allah'tan haşa istenmez. Hiçbir zaman Rabbimizden sağlık, musibet istenmez. Ama zaten Allah sevdiği kulları, bunu hadiste geçiyor, sevdiği kullarına bunları yağdırıyor sağanak sağanak. Bizden ne istiyor? Bu konuda sabır ve teslimiyet istiyor. Şimdi çok güzel bir hikaye var. Hazreti Musa Turdağ'a giderken yolda bir abid görüyor. Allah'tan böyle yüksek makamlar istiyor. Hatta diyor Rabbime dua et ey Musa, bana şu makamları versin. Olur diyor Hazreti Musa. Dağdan dönüşte bir de bakıyor ki bu adamcağızı bir arslan parçalamış. Kemiklerini ayırmış. Aman Allah'ım diyor, ben bu adamın şeysi için sizden dua etmiştim. Hayrı, bereketi, işte efendim manevi kemalatı için. Bak adamcağız arslan parçalamış. Ölmüş zavallı deyince, ey Musa deniliyor kendisine. O adamın ibadet ederek kendi istediği makama ulaşması mümkün değildi. Oraya ulaşmasının tek yolu vardı. Başına gelecek büyük bir belaya sabretmesiydi. Ve o bu zat bu belaya sabretti. Arslanın pençesinin verdiği acıya sabretti ve cennete gitti şeklinde bir mesaj geliyor Rabbimizden. Çünkü insanı bu dünyaya imtihan için göndermiş Rabbimiz. Hani Mevlana çok bunu şey yapar. Ateşten kim korkar diyor. Sahte altın korkar. Çünkü sahte altını ateşe soktuğunuz zaman yüzü kararır. Halbuki gerçek saf altın ateşi görünce daha da bir pırıldar, parlar diyor. O yüzden bela musibet bizi yetiştirir. Tam tersine rahatlık, bolluk bizi tembelleştirir, dünyevileştirir ve ahiretten uzaklaştırır. Bu sebeple Rabbimizden bela geldiği zaman kesinlikle üzülmeyelim. Aman Allah'ım, beni mi buldu bu belalar? Hep beni buluyor. Hastalıklar beni buluyor. Musibetler, ya ne demek? Allah seni seviyor ki sana bela musibet gönderiyor. Bak şimdi Firavun kaç yüz sene yaşıyor. Başı bile ağrımıyor. Dişi bile ağrımıyor. O yüzden ben Firavun'um diyor. O melun Firavun'un bir kere dişi ağrısaydı, bir kere kafası ağrısaydı ben Firavun'um demezdi.
Yani yükü fazla olanın ecri başka mıdır hocam?
Kesinlikle. Ama tabii sabretmek, hatta şükretmek, hatta o konuda Allah'tan en ufak bir şikayette bulunmamak. Zaten tasavvufun üst makamlarına baktığımızda raziye var, merziye var. Sen Allah'tan razı olacaksın. Allah'tan razı olmuyorsun. Hastalık geliyor. Ya Rabbi niye bana hastalık geldi? Bir malınıza eksiklik geliyor. Estağfirullah. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naksin minel envali vel enfusi ve semerat. İnsanı korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan eksiklikle eksilterek, yani malımız eksiliyor, canımız, yani yakın akrabamız ölüyor veya bir azamız sakat kalıyor, canımızın yarısı gitmiş oluyor. İşte buradaki tutumumuz ne olacak? Bu sebeple yani Mevlana'nın buyurduğu üzere bir hayvan vardır diyor Hazreti Mevlana. Bu hayvanın özelliği böyle dövüldükçe semirir ve güzelleşirmiş. Müslüman buna benzer diyor. Belalar geldikçe bu o Müslüman daha da bir güzelleşir. Daha bir kemale erer. Çünkü seni öldürmeyen her şey senin daha sağlam şekilde ayakta kalmana hizmet eder diyor Hazreti Mevlana. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz lütfen belalar, musibetler geldiğinde şikayet etmeyelim. Vardır bunda hikmet deyip sabredelim. Rabbimin demek ki bunda benim kemalatımı istiyor. Allah'tan kemalat istiyoruz. Bu konuda güzel bir hikaye anlatayım şimdi. Mesnevi hikayeler çok güzel. Muhterem buyurun dinleyicilerimiz. Delikanlının birisi gidiyor, oturuyor berberin koltuğuna. Ey berber diyor, şöyle koluma, omuzuma, pazularıma kükreyen bir aslan dövmesi yap da her gören vay be ama yiğit delikanlı desinler. Maalesef bugün de çok değil mi? İnsan dövme yaptırıyor, resimler çizdiriyorlar. Çok bir
günümüzün, örnek şahsiyetler
günümüzün
fazla.
Afeti maalesef. Herkes böyle vücutlarına resimler falan yaptırıyorlar. Çok acı bir şey. Dövme hatta haram dinimizde. Tamam diyor berber. Tutuyor, bir batırıyor iğneyi. Tabii o zaman iğneleri batırarak dövme yapıldığı için. Bir bağırıyor ki genç delikanlı. Aman diyor berber amca ne yaptın? Canımı yaktın, öldüm bittim. Ya oğlum diyor daha yeni başladık dur bakalım. Neresini yapıyorsun aslanın? Kuyruğunu yapıyorum diyor. Ya kuyruğu kalsın diyor. Olur diyor, kuyruksuz aslan olabilir. Ya sadece belki kafasını yapacak. Yine iğneyi batırıyor. Bu sefer tekrar zıplıyor delikanlı. Yine feryatü figan. Ya amca öldüm diyor. Ne yapıyorsun sen? Aslanın neresi burası? E kulağına başladım diyor. Bırak diyor kulağı da kalmasın. Bırak ağzı da kalmasın falan deyince. Ya oğlum diyor. Hadi şuradan git işini çek git işine diyor, diyor. Allah diyor şu dünya kuruldu kurulalı. Böyle kuyruksuz, ağızsız, burunsuz bir aslan yaratmadı diyor. Yani sen bu sıkıntıya katlanmak istemiyorsun. Hem de görenlerin seni beğenmesini ama kahraman demesini istiyorsun. Bu sebeple muhterem dinleyicilerimiz, Allah'tan belalar, musibetler gelir, geliyor nitekim hepimize. Burada önemli olan bizim o bela ve musibet karşısında nasıl davranacağımızdır. Sabretmek, hatta sabrın ötesinde Allah'tan razı olmak, şikayet etmemek, tam teslimiyet göstermek bizden beklenen, bizden beklenmeyen ne? Maalesef bugün çok görüyoruz bunu. Hele cenazede bunu çok görüyoruz. Zaten kurumuz taziye ya.
Konuyu cenazeye doğru evet, geçiriyoruz.
Yani ben çok cenazede gidiyoruz. Bazen cenaze yakınları ağlıyor. Allah'ım beni mi buldun? Doyamadım çocuğuma, yavruma. Tabii bunlar tabii ağlamak ve yas tutmak normal şartlarda olabilir. Ama isyana geldiği zaman, efendime söyleyeyim, Allah'a böyle kaderi sorgulamaya başlayınca orada durmak lazım. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hanım görüyor mezarın başında. Hanım feryat-ı fükan halinde, isyan halinde Rabbine karşı. Demek ki çocuğu çok sevdi, çocuğu ölmüş. Kolay değil bir anne için. Diyor ki ey kadın feryat-ı fükan etme falan deyince git başımdan diyor. Senin de çocuğun ölseydi seni de görürdük diyor. Sanki Peygamber Efendimizin kendi hayatında çocuğu ölmemiş gibi değil mi? İbrahim öldü, çocukları öldü kendi kucağında. Hatta İbrahim'i gömerken gözünden yaşlar geldi. Dediler ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? O dedi göz ağlar ama gönül isyan etmez. Kalbim Allah'tan memnun. Tamam insanız ağlayabiliriz, üzülebiliriz ama isyan yok. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz lütfen belalar karşısında sağlam duralım. İsyana kaçmayalım. Bilelim ki o belalar bizi daha yüksek makamlara ulaştırmak için Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Buyurun.
Mektuptan devam edelim mi hocam?
Buyurun efendim.
Değerli dinleyenler, Hacı Yandan Mektuplar programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Doğan Akın, Profesör Doktor Süleyman Derin hocama yaverlik yapıyorum program boyunca efendim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının 159. mektubunu okuyarak taziye hususundaki söylemlerini dile getirmiş mektubunda İmam-ı Rabbani Hazretleri ve size bunu sunuyoruz biz de. Çünkü ruh ve beden sanki birbirine zıt iki kutup gibidir. Birinin elemi, diğerinin lezzetini gerektirir.
Allahu Ekber. Ne kadar güzel açıkladı şimdi. Yani bedenle ruh zıt kutuplar. Biraz bahsettik bundan bir önceki giriş konuşmamızda. Hı hı. Bedene faydası olan ruha zararı var. Ruha faydası olanın bedene zararı var. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela oruç tutuyoruz değil mi? Uzun yaz günlerinde bedenimiz perişan oluyor. Aç susuz böyle halsiz kalıyoruz. Bu bedenimiz hakikaten yani hani bayağı bir zayıf bırakıyor. Peki ruhumuz ne oluyor bu anda? Ruhumuz tam tersine güçleniyor. Allah'a daha yakın hissediyoruz kendimizi. İhtiyaç halimizin farkına varıyoruz. Kul olduğumuzun farkına varıyoruz. Belki karnımız tok olsa isyan edeceğiz. Oturup böyle abuk subuk filmler seyredeceğiz. Böyle saçma sapan sohbetler yapacağız arkadaşlarla. Karnımız tok ya. Ama aç olunca diyorsun ki ben oruçluyum. Günaha giremem, gıybet edemem. Televizyon seyredemem lüzumsuz filmleri. Ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'i okuyayım diyorsun. Tesbihini çekiyorsun. Bak ne oldu? Kuzu gibi oluyorsun oruçluyken. Demek ki ruhla beden zıt. Bu sebeple Allah'ın bize emirlerini beden yapmak istemiyor. Nefis niye Allah'ın düşmanı? Çünkü nefise gelen emirlerin hepsi onun yemesini, içmesini, keyfini kaçırdığı için nefis kafir. Nefisin İslam'la alakası yok. Nefis her şeyi inkar ediyor. Bütün emirleri inkar ediyor. Bütün haramları severek onlara koşuyor. Şimdi böyle olunca burada bu zıtlığı biz çok çok rahat görüyoruz muhterem dinleyicilerimiz. O yüzden tabii tasavvuf niye büyük cihat? Belki bunun da cevabını bu sözde görüyoruz. Tasavvuf büyük cihat çünkü bedenle uğraşmak çok zor. Beden bizim kendimiziz. Yememiz, içmemiz, midemiz, ihtiyaçlarımız hep bize devamlı dikte ediyor. Beni doyur, beni gezdir, beni güzel giydir, beni güzel yerlere gezmeye götür. Beden bunu istiyor, nefis bunu istiyor. Ruh ne diyor? Beni camiye götür, beni Kabe'ye götür. Beni Kur'an'a alıştır. Şimdi yani film seyretmek varken niye Kur'an okuyalım? Yemek, içmek, gezmek, tozmak varken niye oruç tutalım? Her şeyi yapmak varken niye şu haram, bu haram diyerek hayatımızı sınırlayalım? Nefis bunu sevmez. Ama tabii ki ahirete cennete gitmek istiyorsak, ruhumuzu geliştirmek istiyorsak muhterem dinleyicilerimiz, Allah'ın bize verdiği emirleri yapmaktan ve haramlardan kaçmaktan başka çaremiz yok. Var mı?
Maalesef yok hocam.
Ya o yüzden nefsimizin hoşuna gitmese de nefsi zorlaya zorlaya böyle
bir şekilde terbiye edeceğiz onu değil mi
İnşallah.
Hocam?
İnşallah. Bundan şey yok. Ya nefis bir vahşi at gibi. Hı-hı. Başlangıçta onu kırmak ve eğitmek yani iradesini kırıp evcilleştirmek çok zor. Hani bu kovboylarda ben bazen bakıyorum Doğan Bey o atları eğitmek için sırtına biniyorlar. At böyle ama acayip zıplıyor ama niye zıplamalar? Sırtında yani 5 saniye durursanız büyük başarı. Zorla atı eğitiyorlar. Ondan sonra alıyor sizi sırtına. İstediğiniz uzak mesafelere seve seve götürüyor. Hı hı. İşte nefis
İdmansız maç olmuyor hocam.
İdmansız, eğitimsiz. Evet yani ben şimdi hiç idman yapmayayım. Esasında çok güzel bir şey söylediniz Doğan Bey. Dünyevi işler de böyle. Ben dünyanın bir numaralı futbolcusu olacağım ama hiç antrenman yapmayayım.
Böyle ayağıma top değmesin. Var mı? Maça çıkayım 10 tane gol atayım.
O zavallı işte. Futbolcu kardeşlerimiz ne çekiyorlar? Değil mi? Ne yapıyorlar? O kadar ağır antrenmanlar evinden barkından uzak kalıyor. Kamplara gidiyor ki futbolu güzel oynasın.
Her şeyin kefareti var hocam. Bu
var.
Dünyada.
Bir bedeli var. Cennete gitmenin de bedeli var. Güzel Müslüman olmanın da bedeli var. Bunun bedeli nefsimize dur demek. Hı-hı. Buyurun.
Peki kaldığımız yerden devam edelim hocam. Değerli dinleyenler, Hacı Yandan Mektuplar programında ben Deniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin'i dinliyorsunuz. Ruhu cisim mertebesine inerek orada yerleşen ve emir alemine ait latifeleri halk alemine ait latifelerine tabi olan kişi bu muammanın sırrını nasıl bilebilir ki?
Burada yine maşallah bugün Doğan Bey iyi gidiyoruz. Gayet zor konulara girdik. Ruh ve nefisle alakalı derin konular, konular. Derin konular. Tabii muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ruh ile de ki, ruh ile alakalı bana az bir bilgi verildi. Bak hiç bilgi verilmedi demiyor Rabbimiz. Peygamberimize verilen bilgi az. Ama hiç yok değil. Bilgi var da niye göre az? Şimdi yani bir böyle multimilyarder lokantaya gider. Zaten gittiği lokantadaki yedi yemek belki fakirin bir aylık geçimini sağlayacak kadardır. Bir de oradan çıkarken garsona bahşiş verir. Efendim asker ücretten üç tane maaş kadar bahşiş de verir mi? Verir. Nitekim duyuyoruz gazetelerde falan. Ona göre azdır belki verdiği bahşiş. Başka birisi gider, bir lira bahşiş de vermek çok gelir adamcağıza. Şimdi bunun gibi niye göre az? Az bilgi diyor ama esasında bizim sufilerde çok bilgi var bu konuda. Sufiler bu konuda baya baya bilgili. Şimdi Allah bizim ruhumuza latifeler vermiş. Değişik kapasiteler vermiş. Değişik merkezler vermiş.
Şimdi latife vermiş derken bilmeyenler vardır. Biraz açabilir misiniz?
Latife mevzuyu? Ruhumuzun böyle manevi merkezleri diyelim. Tamam mı? Bunlar tabii göze görünmediği için zaten ruhu göze göremiyoruz. Tasavvufun bence en büyük dezavantajı diyeyim. Gözle görünmediği için pek çok insanı ya hocam tasavvufa ne gerek var? Ya ruh terbiyesi. E hocam ruh nerede ki onu terbiye etsek? Ya ruh var içimizde işte. Kalbimizle alakalı bir ruhumuz var. Görünmediği zaman. Şimdi bedenimizi tedavi ettirmek çok kolay. Parmağım ağrıyor. Hemen doktora koş. Gözüm ağrıyor doktora koş. Burnum ağrıyor doktora koş. Ha orada sıkıntı yok. Hocam ruhum ağrıyor diye doktora giden adam gördük mü hiç? Yok. Esasında ruhun ağrısı çok daha sıkıntı. Ruh tedavisini yapmak çok daha zor. Hani diyor ya Hazreti Mevlana, adamın diyor ayağına bir diken batar. Oturur böyle ayağını kucağına alır. Böyle parmaklarıyla oynar, diliyle yalar, ısırmaya çalışır. Yani oradaki şeyi dikeni bulacağım diye böyle inceden inceye uğraşır. Be adam diyor, ayağa batan küçük bir dikeni çıkarmak bu kadar zor olur da ya gönle batan dikeni çıkarmak nasıl olur? Şimdi bugün sıkıntımız tamamen ruhu inkar eder şekilde yaşıyoruz. Ha ruh yok demiyoruz, doğru. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ruhumuz var diyoruz da. Peki kardeşim ruh varsa bu ruhun besini gıdası yok mu? Bak günde üç kere yemek yiyorsun, doktora gidiyorsun, çay içiyorsun, kahve içiyorsun, efendim bedenin için güzel güzel elbiseler giyiyorsun. Efendim her şeyin danışmanı var. Hele biraz da parası olan insanlar için yemek yiyecek diyetisyene soruyor, giyinecek modacıya soruyor. Parası var bankere danışıyor, bankaya danışıyor. Her şeyle alakalı bir uzman var. Ya be adam, sende bir de ruh var ve sen de inanıyorsun ki Müslüman olarak bu ruh ebedi, beden bu dünyada 40-50 sene misafir. Akıl bali dönemimizi sayamazsak, hatta bazı hesaplar benim çok hoşuma gidiyor. Bir insan mesela şimdi diyelim ki 70 yaşında ölecek. 10-15 seneyi sayma. Çocukluk dönemi, yetişkinlik dönemi. Geri kaldı işte 50 sene. Gecesini çıkar, tuvaleti çıkar, bilmem banyosunu çıkar, bilmem böyle efendim saçını sakalını kestiği zamanları da, onlar da lüzumsuz vakitler gibi hesap et. İnanın 50 yıldan bize kala kala net 15 sene yakalıyor ya kalmıyor. Uyuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, bilmem nereye gidiyorsunuz falan filan. Bu kadarcık 15 senecik net bir hayat için. Aman Allah'ım, ne bitmez tükenmez kurslar, üniversiteler, okullar, sertifikalar, seyahatler, eğitimler. Ama gel kardeşim, ruhunla alakalı otur bakalım konuşalım. Senin ruhunda kibir var mı? Sende cimrilik var mı? Sende Allah sevgisi var mı? Sende takva var mı? Konuşalım, edelim. Bir çaresine bakalım deseniz. Ya hocam gid Allah aşkına işine ya. Boş ver bunları ya. Daha biz genciz. Şimdi bunun zamanı mı? Hocam sen çok sofusun ya. Çok mollalaştın hocam. Bu zamanda bunları Allah aşkına geç. Diyen maalesef.
Sıkılmaya, bunalmaya başlıyor insanlar.
Nice değil mi bunlar? İnsanlarımız var, kıymetli dinleyicilerimiz. Belki bunu yani zahiren söylemeseler bile hayatlarına baktığımızda bunu görüyoruz.
Peki hocam niye bir insan hakikati söyleyince sıkılmaya başlıyor?
Çünkü ruhla alakalı hakikati söylediğiniz zaman hemen beden alarm vermeye başlıyor. Dit dit dit dit. Hani dedik ya başta ruhla beden birbirine aykırıdır. Sakın ha diyor ruhu dinleme. Sen şimdi ruhu dinlersen aç bırakırsın beni. Gıdamı kesersin. Çünkü tasavvufta ve İslamiyet'te dahi az yemek, az içmek, az konuşmak var ya. Nefiste çok konuşmak, kendini her yerde böyle satmak, caka satmak istiyor, bilgisini göstermek istiyor, yiyip içip keyif yapmak istiyor. Sakın ha, sakın ha diyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, ne olur biz mesela bir şeye baksak, bir filme baksak, bir televizyona baksak uykumuz gelmez. Birazcık Kur'an-ı Kerim okusak anında ne olur? Bize uyku pazar. Yani ruhumuz var diyoruz ama bütün hayatımız ruh yokmuş gibi. Hiç ruhumuz yok. Yani bir adama desen ki kardeşim, bedenin için doktora gidiyorsun, bak lokantaya gidiyorsun, evde yemekler pişiriyorsun, buzdolabına her şeyi dolduruyorsun. Peki ruhun için ne yaptın desen, elhamdülillah yani pek çok kardeşimiz muhtemelen namazını kılıyor. Buna hamdolsun. Ama yani genel toplum için konuşursak bunun karşılığı koca bir sıfır. Koca bir hiç. Yani Kur'an kursuna gittin mi? Elif Bay'ı öğrendin mi? Öğrenmedin. Namaz nasıl kılınır öğrendim mi? Öğrenmedim. Onu yaptım mı? Bunu yaptım mı? Tekkiye gittim mi? Dergaha gittim mi? Camiye gittim mi? İlmihal okudum mu? Hepsi okumadım. Elhamdülillah bizim muhtemelen dinleyici kitlemizin büyük çoğunluğu bunları yapıyor ama bizde bile sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Hayat geçici 15 sene neti var. Hesap ettik biraz önce. Hani uykuyu çıkardık, şunu bunu çıkardık. Acayip bir çalışma performansı gösteriyoruz bu 15 sene için. Amma ve lakin ahiret var diyoruz, ebedi diyoruz. Peki kaçta kaç çalışıyoruz dersek burada işte sıkıntı başlıyor. O yüzden yani İmam-ı Rabbani Allah razı olsun ruhu da beden zıddiyetini çok güzel bize göstermiş. Beden bu dünyada geçici. Mevlana tabiriyle çok diyor besleme yağla balla. Sonunda sen diyor bu bedeni mezardaki kurtlara, efendim yılanlara yem edeceksin. Boşuna diyoruz çok zahmet çekme yani. Yağla balla besledin, besledin vücudu şişirdin. Ne olacak yani? Ölür ölmez çürüyüp gideceksin toprak altında. Ama diyor sen ruhuna yatırım yap. Biz maalesef bunun çoğu zaman farkında olamıyoruz. Tabii bu muhtemelen olan kıymetli dinleyicilerimiz de vardır. Ama sayılarımız az.
Hocam toprağın altı dediniz. Konumuz da taziye. Hakikat ki bir gün hepimiz musalla taşına yatacağız. Bir gün hepimiz vefat edeceğiz.
Eyvallah.
Hazır mıyız?
İşte tasavvufun vazifesi bizi ahirete hazırlamak. Her sabah seher vaktinde yaptığımız tefekkür ne demek? Her sabah kalkıyoruz. Önce hasta olup öldüğümüzü hayal ediyoruz. Münkerle nekir gelip Rabbin kim, kitabın kim, peygamberin kim hesaba çekiyor da onlara cevap veriyoruz elhamdülillah ki. Bunlar esasında ruhun ahiretteki hazırlığıdır. Ya hocam bunu tekrar etsek ne olur? Çok şey olur esasında. Gerçi orada iman olmayan adam bunları ezbere bilse fayda etmeyecek ama bu dünyada bir mümin insan da bunların pratiğini yapıyorsa biiznillahi teala ahirette bunun faydasını görecektir. Daha münkerle nekire bu dünyada her gün her sabah cevap veren bir insan biiznillahi teala hiçbir şeyin garantisi yok ama ahirette inşallah mahrum kalmayacaktır. İşte sabah yaptığımız tefekkür mevcut. Ondan sonra tutuyoruz, mizana çıkıyoruz. Yaptığımız amel defterindeki günahların hesabını veriyoruz. Bu şekilde tefekkür mevcut. Efendim yapınca insan öleceğinin farkına varıyor bir kere.
Ölmeden önce ölünüz mevzu.
Ölmeden önce ölüyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkıp her sabah her sabah bu tefekkürü yapan bir adam eğer esnafsa gidip dükkanını adam kandırabilir mi? Daha sabah ölümünü hatırlayan bir insan eğer bir yerde memursa zimmetine mal geçirebilir mi? Bu, veya bir insana kaba davranabilir mi? Şüphesiz davranamaz.
Mezarın içine girip ölüm rabıtası yapan bir mübarek vardı hocam. Onu anlatabilir misiniz?
Bir hocamız var ismini vermeyeyim. Kendine mezar da kazdırmış. Zaman zaman gidip üzerine yatarım diyor. Uzanırım. Ey falan. Bir süre sonra geleceğin yer burasıdır. Sen şimdi 150 metre daireyi beğenmiyorsun. Yok güneş azalıyor. Yok manzarası kötü. Yok bilmem bahçesi yok diyorsun. Hepimiz yani bunu kendimiz adına söylüyorum.
Bodrum katında oturmayı kimse sevmez.
Hepimiz böyle sabah akşam şikayet ediyoruz evlerimizden. Ama en son diyor gelip yatacaksın ve uzunca bir süre yani 5 sene 10 sene falan da değil ha. İşte bir ev alıyor mesela 10 sene sonra sıkılıp başka yere taşınabiliyor. Bir ev kiralıyorsunuz 2 sene sonra değiştirebiliyorsunuz. Ama sizin bu efendim o kira da değil. O girdiğiniz mezarlık artık sizin baki ömrünüz orada geçecek. 50 sene mi geçer, 100 sene mi geçer? Nitekim gidiyoruz mezarlara 300 senelik, 500 senelik ne kadar fazla mezar var İstanbul'da değil mi? Bu sebepten yani ölüme hazırlanmanın belki bir şartı da tefekkür mevzisi yaparken Doğan Bey iyi bir fikir verdiniz bana. Bir yer bulup kendimize zaman zaman gidip yatsak kara toprağın içine. O zaman göreceğiz ısınma yok, kalorifer yok, ışık yok. Ama ışık var esasında. Kur'an okumuşsan dünyada orada nur. Namazlarımızı kıldık. Başımıza gelecek onlar güzel yakışıklı insan suretiyle. Ya sen kimsin? Bu karanlık kabirde yanıma geldin. Ben senin diyecek kıldığın namazlarınım. Aman Allah'ım ne güzel oruçlarımız gelecek. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim gelecek. İnşallah dua edelim de bütün dinleyicilerimizle beraber ahirette bu şekilde olalım.
İnşallah hocam cümleten. Efendim Hacı Yandan Mektuplar programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin'le beraberliğiniz devam ediyor. Taziye hususunda konuşuyorduk. Ölmeden önce ölmeyi başarmayı konuşuyorduk ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mektubumuz da zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunları anlatmış bize. Taziyeyi anlatmış ve kaldığımız yerden okumamıza devam edeceğim şimdi. Emri bil maruf, nehyi anil münkere çok dikkat eden ve hayır ve iyilikle meşhur olan babanızın vefat haberi Müslümanların üzülmesine ve kederlenmesine sebep oldu. Biz Allah içiniz ve ona döneceğiz.
Şimdi burada yine çok güzel mesajlar var. Yani büyük Allah dostları öyle büyük insanlar ki yani en normal bir yani baş sağlığı mesajının içine bile acayip yüklü manalar. Ya yani bunu yaparken de tebliğ yapıyor. Bak şimdi yaptığı tebliğe bak. Diyor ki sizin babanızın özelliği en çok dikkat ettiği konu emri bil maruf nehyi anil münker konusuydu. Yani şunu demek istiyor. Sen de dikkat et. Aynı zamanda bize de şu mesajı veriyor. Bugün diyor maalesef bu konuda dikkatli insan sayısı az. Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz. Bugün belki çok hayırlı işler yapıyoruz elhamdülillah. Su kuyuları açıyoruz, camiler yaptırılıyor, fakir fukara hizmetleri var. Ama belki en az yaptığımız bir iş var ki bu emr bil maruf nehi anil münker.
Bu bahsi biraz açar mısınız hocam?
Emr bil maruf. Çok önemli bir bahis bu. O kadar önemli bir bahis ki. Yani iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek. Bunu yapamıyoruz. Değişik sebepleri var. Bir tanesi dedik ya nefisle ruh birbirini zıttır. Çünkü emri bil maruf yaptığınız zaman nehyanil münker yaptığınız zaman size kimse madalya vermiyor. Tam tersine halk diyor ki sana vatandaş kardeşim bana ne sana ne benim giyinmemden, yememden, içmemden, oturmamdan, kalkmamdan. Sen benim başıma bekçi misin? Sen benim babam mısın diyor. Ya kardeş bak şu kılık kıyafetiniz çok kötü. Böyle giyinmeseniz. Veya şu davranışınız çok yanlış. Çok başımıza geliyor bunlar muhterem dinleyicilerimiz. Yani hakikaten bu konuda çok geriyiz. Yani bir giriyorsunuz bir lokantaya. Televizyon açmışlar. Bir şarkı klibi ki. Yani buradan haya ediyorum söylemeye. Bu kadar olabilir. Ahlaksızlık diz boyu. Bakıyorsunuz Müslüman kardeşlerimiz yemeye içmeye devam ediyor. Ya sen oraya müşteri girmişsin. Benim başıma çok geliyor. Ben çoğu zaman müdahale ediyorum mesela. Diyorum kardeşim ben buraya şuradan bir çorba içeceğim. Bir yemek yiyip çıkacağım. Buraya sinemaya diye gelmedim ben. Buraya ben gazino diye gelmedim. Şu televizyonu kapatın diyorum. İnanın insanlar o kadar da şeye gitmiş ki adam sana ekşi surat gösteriyor. Efendim diyor müşteriler böyle istiyor. Ya isteyen falan da yok. En son geçen bir yere gitmiştik böyle. Bir şey yiyip çıkacağız. Bir ben varım hanımla beraber. Bir de başka bir aile var. Onlar da böyle mütedeyyin aile belli yani. Rica ettik kapattıramadık. Dedik başka müşteriler yok. Bir biz varız. Biz de böyle istiyoruz. Efendim yönetim kurulu kararı var diyorlar. Yani her tarafta müstehcenlik. Lokantaya gidiyorsunuz, pastaneye gidiyorsunuz. Efendim televizyonlarda abuk subuk şeyler. Oradaki bir çırak açıyor kendi kafasına göre bir dizi, bir efendim pop müziği kanalı. Hacı amcalar, hacı teyzeler. Hastaneye gidiyorsunuz, kuyruk bekliyorsunuz, hastanız var. Orada bile öyle müstehcen kanallar var ki Allah bu kanalları işletenlere de hidayet nasip eylesin. Dua Amin. Ediyorum buradan. Fuhşiyatı yaymak gibi bir maalesef negatif şeyler oluyor. Bakıyorsunuz mesela başka ideoloji sahipleri anında müdahale ediyor. Kendi idealleri zarar gördüğü zaman başka ideoloji sahipleri anında müdahale edip orada her türlü şeyi yapıyor. Bizim kesim, hacı amcalarımız, hacı teyzelerimiz, bizler, tasavvuf erbabı insanlar bakıyorsunuz ki sessizce orada sabrediyoruz. Olmaz. Sabır, hani dedik ya başta sabırla alakalı konuştuk. Sabır Allah'ın emri karşısındadır. Ne yapalım kavga edecek halimiz de yok tabii. Diyeceksin kardeş ben buraya müşteri olarak gelmişim. Sen bu programı benim için açıyorsan lütfen açma. Ben rahatsız oluyorum. Bu müziğin gürültüsünden, bu görüntüden ben rahatsız oluyorum. Bunu kapat. Biz desek, başkası dese, öbürü dese adamcağız o iş yeri sahibi kapatıyor. Ama kimse şikayet etmediği zaman şöyle zannediyor. Ya herkes memnun ki. Kimse bir şey demedi. Demek ki ben ne kadar çok böyle kötü dizi seyrettirirsem insanlara, kötü efendim program veyahut da şarkı klibi seyrettirirsem, herkes demek ki halinden memnun deyip daha kötüsünü açıyor mesela. O yüzden emri bil maruf, nehyi anil münker, muhterem dinleyicilerimiz, bu nedir? Farz-ı kifayedir. İnşallah en az içimizden bazıları bunu yapsın ki. Ama dediğim gibi çok zor. Yani doğru söyleyen 9 köyden kovulur demiş atalarımız. Yani siz bir yere bir okul yaptırırsanız size madalya verirler. Bir aşevi yaptırırsanız size madalya verirler. Bu emri bil maruf ve nehyi anil münker, nefsin payı sıfır. Yani pek çok hayır işlerinde nefsin payı biraz var. Bir cami yaparsın derler ki maşallah, ama hayırsever insan. Hele bir de ismini verirseniz camiye, şirketiniz reklamı dahi olur. Derler ki ha falanca şirket yaptırmış bu camiyi. Çünkü onun işesi belli zaten. Verdiğiniz isimle anlaşılıyor bunlar. Bir yere okul yaptırırsınız herkese. Ha bunu sakın isim verenleri ben kötülemek için söylemiyorum. Tabii ki verebilirler. O kendileri bilecek bir iş. Ben bir şey demem ona. Ya orada ama nefsin payı var biraz. Övülürsünüz, saygı görürsünüz. Efendim madalya alırsınız. Ama emri bil maruf, nehyi anil münker yapıp da vatandaştan madalya alan da ben bir Allah'ın kulunu görmedim. Hatta bazen tam tersi de oluyor. Dayak bile yiyorsunuz insanlardan. Nitekim peygamberler niye çok takibata uğramış, zulüm görmüş, dövülmüş, kesilmiş, öldürülmüş? Çünkü onlar diyorlar ki ümmetlerine, şu gittiğiniz yol yanlış, doğrusu burası da buraya gel diyorlar. Nefsimiz ne diyor? Hayır, sen diyor benim hayatıma karışma. Ben keyfime göre yaşayacağım bu dünyada. İstediğimi yiyeceğim, istediğimi giyeceğim, istediğimi yapacağım diyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, biz de inşallah hem kendimiz önce İslam'ı yaşayalım, ondan sonra emir bil maruf yapalım. Ha, emir bil marufu kime yapalım? Çok uzaklara gitmeye de gerek yok esasında. Önce bir ailemize başlayalım emir bil marufa. Acaba çocuklarımızın hayatı İslam'a uygun mu? Çocuğumuz gelmiş 12 yaşına, 13 yaşına, 15 yaşına namaz kılmıyor evde. Anne baba güzel namazını kılıyor. Oğlum gel namaz kıl demiyor mesela. Muhterem dinleyicilerimiz, daha çocuklar 7 yaşına başlamak lazım. 7 yaşında ufak ufak başlayacağız. 10 yaşından sonra icabında bazı cezalar da vereceğiz. Artık çocuk hala namaz kılmıyorsa. Bu emir bil maruf işte. Evde başlıyor. Aile fertlerine başlıyor. Kardeşimiz olabilir, abimiz olabilir, ablamız olabilir. Onların yaptığı hatalara dur dememiz lazım. Eve geldik, o televizyon açık. Her türlü melanet böyle efendim içinden ne diyeyim, kanalizasyon borusu patlamış gibi değişik kötü konuşmalar olan bir program. Sen de ailenin reisisin, annesin, babasın. Ona önce elinle kapatacaksın yani. Dilinle neyse. Bu sebeple bugün bu hassasiyetimiz çok azaldı. Bizim kesimde bu işi yapanlar çok çok çok az. O yüzden ya yapanlara destek olalım veyahut da biz elimizden geldikçe bu işi yapmaya çalışalım. Ailemizde yapalım, komşumuzda yapalım, caddemizde yapalım. Parklar, bahçeler bugün maalesef bir parkın içinden geçmeye utanıyor insan, çoluk çocuk. O kadar kötü, iğrenç manzaralar var ki insan yani artık diyor kıyamet yaklaştı herhalde. Çünkü hadislerde geçiyor ya, kıyamet gününde insana da hayal kalmayacağı, herkesin ulu orta her türlü kötü işleri yapacağına dair. Allah razı olsun, İmam Rabbani diyor ki, yani İmam Rabbani taziye gönderirken dahi ne kadar harika bir mesaj vermiş. Senin baban diyor böyle bir adamdı, sen de öyle ol ey kardeşim. Bir de sonunda diyor ki, tabii bir adaptır. Yani birisi vefat ettiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun. Zaten biz Allah'tan geldik. Biz Allah içiniz ve ona geri döneceğiz. Bunda ne var ki? Yani sen Allah'tan gelmedin mi kardeşim? Biz nereden geldik? Allah'tan geldik. Allah'a geri dönmekte niye bunu ters karşılıyorsun ki? Hani bir sahabenin bir hikayesi vardır. Çocuk hasta ve çocuk ölüyor. Akşam geliyor sahabi efendimiz. Çocuk nasıl? Rahatlıdır, huzurdadır diyor. Öldü demiyor. Sonra diyor ki ya diyor efendi diyor. Geçen diyor komşuya bir şey vermiştik ya, emanet. Bu emaneti istemeye gittik. Vermek istemedi. Aa öyle şey olur mu ya diyor. İnsan emaneti geri vermez mi? Bu diyor ne kadar ters bir şey ya. Bir insana bir şey emanet ettiğiniz zaman. Ben sana şimdi Doğan Bey telefonumu veya bir kalemimi emanet versem, ödünç versem. Yani bir saat sonra geri istesem ya hocam amma ettin. Artık ben onu geri vermeyeceğim diyebilir misin? Diyemezsin değil mi? Onu geri verirsin. Aynen bunun gibi canlar da bizim yanımızda bir emanettir. Vakti geldiğinde onu veririz. Belki üzülürüz, gözümüzden yaşlar akar ama kalbimiz tamamen huzurludur. Çünkü biz Allah'tan geldik. Bu yakınımızı, müteveffa yakınımızı Allah'a geri gönderdik. Zaten eğer imanı varsa onun gittiği yer bizden çok daha hayırlı. Üzülecek bir şey yok ki. Niye üzülüp de Allah'a isyan edelim ki? O yüzden hani böyle bu inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini, Kur'an'dan bir ayettir bu. İnşallah ezberlemiş olalım ki çoğu kardeşlerimiz tahminim bunu bilir. Böyle bir fat olduğu zaman bunu okuruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Peki hocam, ağzınıza sağlık.
Ha bir de şunu söyleyeyim, bu taziye konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın Müslüman üstündeki hakkı beştir. Bu vesileyle şunları da ifade etmiş olalım. Bir, bir selam verince selamını alacaksın. İki, hastaysa bir kardeşimiz hasta oldu. Onu ziyarete gideceğiz. Tabii bulaşıcı hastalıklar falan değil de hani böyle bulaşmayacak. Hastaya zararımız olmayacak. Her şeyin tabii adabı var şimdi. İkincisi, cenazesine katılmak. Bizzat gidip namazını kılmak, cenazesine katılmak. Ama gidemedik, en azından taziyesine bulunmak. Dördüncüsü, davetine icabet etmek. Yani sizi bir düğüne çağırdılar, bir yemeğe çağırdılar. Eğer mazeretiniz yoksa ben gelmeyeceğim demek olmuyor muhterem dinleyicilerimiz. Gidip oraya katılacağız. Sonuncusu ise hapşurunca yerhamükallah demek. Bu demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu vazifeleri yüklemiş. İnşallah biz de bu vazifelerimizi yerine getirmeye çalışalım. Buyurun.
İnşallah hocam. Şimdi diyor ki evladına, ölen kişinin evladına, İmam-ı Rabbani Hazretleri, olgun bir evlada düşen sabretmeye devam etmek, sadaka, istiğfar ve dualarla ölenlerin yardımına koşmaktır.
Allahu Ekber.
Yani çünkü dirilerin yardımına en fazla ihtiyacı olanlar ölülerdir.
Allah Allah. Tamam. Şöyle diyelim. Şimdi siz olgun değilseniz, aman Allah'ım bir feryadu figan, isyan, benim babamı Allah elimden aldı, ne bileyim hanım elden gitti, çocuğum, zavallı yavrum ne kabahati vardı, masum öldü falan. Bunlar çok gafil sözler. Bunlar Rabbimizin gücüne geçecek sözler. Yani bir Müslüman bunları söyleyemez. Sen diyor olgun bir evlatsın. Heh, sana düşen sabretmek. İnna lillah ve inna ileyhi racun deyip bu konuda Allah'a isyan etmemek. İkincisi, diyor ki ölüler o durumda o kadar çok yardıma ihtiyacı var ki Allah'a isyan edeceğine, ah vah edeceğine, git babanın adına, kardeşinin adına hayır yap. İnfakta bulun. Çeşme yaptır, okul yaptır, git Kur'an kurslarına yardımcı ol, fakir fukaranın karnını doyur. Hatta bizde bir devir diye bir şey vardır. Namazları, efendim oruçları hesap edip fidyesini vermek. Bunu yap. Hacca gitmemiş, diyelim ki babanız gidememiş, yani parası da varmış, haç da ona farz. Hemen birisini ayarla, hacca gönder. O kadar çok yapacak hayırlı iş var ki. Biz bunları bırakıyoruz. Orada adamcağız. Yani çok zor durumda. Hesabı çekilmiş, belki ucu ucuna, yani dua hayırları ve şerleri eşit gibi. Belki sizin ona yapacağınız, hani bir hadis-i şerif geçiyor. Bir kadın geliyor bir gün Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor, babam öldü ama hacca gidemedi. Ben onun yerine hacca gitsem acaba olur mu diyor. Allah Resulü nasıl cevap veriyor? Diyor ki senin babanın borcu olsa, ölmüş borcunu ödememiş. 10 bin lira borç bırakmış arkasından. Sen de diyor gidip o borcu ödesen, o borç yerine gelmez mi? El cevap ve gelir. Ha, demek gelirse diyor, aynen bunun gibi sen de babanın arkasına hacca gitsen, babanın hac vazifesini yerine getirmiş olursun diyor. Bu yüzden muhterem dinleyicilerimiz, ölen yakınlarımıza yapacağımız en büyük iyilik, onlara yapacağımız hayru hasenat, efendim Kur'anlar, hatimler, bunların hepsinin çok büyük faydası var müteveffa yakınımıza. Biz bunu yapalım. Öyle lüzumsuz, boş ağıtlar, bazı yerlerde böyle ağıt yakanları falan da tutuyorlarmış. O da daha da bir büyük gaflet. Yani parayla ölünüze ağıt yakıyorlar. Hiç bunlara gerek yok. Müslüman ağırbaşlı insandır. Hafif insan değildir. Ölen kardeşimin arkasından Kur'an da okuruz, hatim de ederiz, hayır da yaparız ama isyan etmeyiz. Her şeyi yaparız, isyan etmek yok.
Peki hocam, Hacıgan'dan Mektuplar programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikte okuduğumuz mektuptan açılımlar, bahisler getirerek devam ediyorduk. Bir hadis-i şerifle beraber de programımızı kapatalım derseniz hocam. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatına o hadisi yazmış. Ölüyü böyle tarif ediyor hadis bize. Ölü denizde boğulmak üzere olan kişi gibidir. Babadan, anneden, kardeşten ve dostundan gelecek bir dua bekler. O duanın gelmesi ölü için dünya ve içindekilerden daha sevimli olur. Allahü Teala yeryüzündekilerin duası sebebiyle kabir ehline dağlar kadar rahmet getirir.
Ya.
Dirilerin ölülere hediyesi onlar için istiğfar etmektir. Amel defteri kapanınca buradaki diriler, yakınlar, evlat yetiştirmek, hayırlı evlat,
ya,
hayırlı insanlar bırakmak arkada ne kadar önemli hocam.
Demek ki ölenin arkasından, ölen sanki denize düşmüş soğuk bir okyanusa, bir simit istiyor sizden, can simidi. Bir ip istiyor. O nedir işte? Onun için yapacağımız istiğfarlar, onun için yapacağımız efendim hayır hasenatlar. Zaten hadisin bir şerhe ihtiyacı da yok. Çok açık, son derece açık ve net. Rabbimize dua edelim de bizim arkamızdan böyle hayırlı insanlar gelsin. Biz de bizden önce gidenlere, annelerimize, babalarımıza, yakınlarımıza dua edelim de onların o zor durumdan onları kurtarmaya çalışalım. Yani bir de biz ağıt yakarak, ağlayarak, isyan ederek onların daha çok ceza görmesine sebep olmayalım. Çünkü ölü zarar görüyor. Arkasından ağlanılırsa, isyan edilirse niye? Ya ey kulum sen ne biçim çocuk yetiştirmişsin ki? Senin çocuğun ölünün arkasından Kur'an okunacağını bilmiyor da senin arkandan isyan ediyor mesela. İnşallah Rabbim bize bunları kolay kılsın. İşimiz kolay değil yani onu söyleyeyim.
İnşallah hocam. En önemli insan yaşamındaki en önemli husustan, taziyeden, ölümden, ölüme hazırlıktan, ruhtan, bedenden bahsettik hocam bugün. Geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki Hacıgan'dan Mektuplar programında tekrar görüşmek ümidiyle. Selam ve duayla.